Nasıl bir kent, nasıl bir çevre, nasıl bir yerel yönetim? TMMOB Çevre Mühendisleri Odası. Ethem Torunoğlu. ÇMO Kitaplığı 0902. Baskı tarihi Mart 2009. Baskı Matek Matbaacılık Basım. Bu kitap 48 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Ocak 2010. Okuyan Feyza Keli. Ethem Torunoğlu. 1965 Sivas doğumlu, evli ve Deniz isimli bir çocuk babasıdır. Ankara Anıttepe semtinde geçen çocukluk ve ilk gençlik döneminde sırasıyla Hürriyet İlkokulu'nu ve Anıttepe Lisesi'ni bitirmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden Kent ve Çevre Sorunları ana bilim dalında yüksek lisans ve sonrasında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Ankara Çankaya Belediyesi'nde değişik görevlerde bulunmuş, Çevre Müdürlüğü'nde, İmar Müdürlüğü Şehir Planlama Şubesi'nde görev yapmıştır. Aynı kurumda halen Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kent Proje Koordinatörü ve Dış İlişkiler Birim Sorumlusu olarak çalışan Torunoğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde misafir öğretim üyesi olarak da görev yapmaktadır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nda değişik dönemlerde oda başkanlığı dahil çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenmiştir. Ayrıca TMMOB Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, TMMOB ortamında çevre ve kent sorunlarıyla ilgili kongre, sempozyum ve çalışma gruplarında da görev almıştır. İzmir, Bergama'da gündeme gelen altın madenciliği işletimine karşı bilim, hukuk eksenli halk direnişinde Bergama köylülerinin Silifke Akkuyu'da nükleer santrallere hayır diyen insanların yanında saf tutmuştur. Türkiye'nin değişik coğrafyalarında Trakya Ergene'de topraklarının kirletilmesine ve sermayeye peşkeş çekilmesine direnen halkın, Diyarbakır'da temiz içme suyu talebini dile getiren insanların, Rize Çamlıhemşin'de hidroelektrik santrallerine karşı oluşan muhalefetin içinde, Karadeniz sahil yoluna karşı yaşam savunucularının yanında, ötekilerinin sesi ve vicdanı olmak gibi bir yolu tercih etmiştir. Torunoğlu, çevre sorunlarını siyaset biliminin bir parçası ve toplumsal mücadelenin öznesi olarak görme arayışında, ve kirlendi dünyayla Marksizm ve Ekoloji kitaplarının yazarları arasında yer almıştır. 2006 yılında Ötekilerin Çevresi isimli bir kitabı yayımlanmıştır. Ayrıca çevre politikaları, kentleşme ve çevre sorunları, atık yönetimi ve çevre hukuku alanında çok sayıda makale ve araştırmaya da imza atmıştır. İyi derecede İngilizce ve iletişim düzeyinde İspanyolca bilmektedir. ODTÜ Mezunları Derneği, Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Halk Evleri Derneği, Dostluk Yardımlaşma Vakfı gibi kuruluşların üyesidir. Sunuş. 29 Mart 2009 tarihinde Türkiye'de yapılacak olan yerel yönetim seçimleri, yerel yönetimleri, kentlerimizi ve bu alanlarda yaşanan sorunları tartışmamıza olanak tanımıştır. Bu tartışma sürecinde içinde bulunduğumuz siyasi ve sosyal ortam, meslek alanımızda hareketle nasıl bir kent, nasıl bir çevre, nasıl bir yerel yönetim sorularına ve bu sorulara bilim, emek ekseninde verilecek yanıtlara ayrı bir tarihsel önem yüklemektedir. Hava kirliliğinden gürültüye, ulaşımdan çöp sorununa, temiz ve sağlıklı içme suyundan, tarihi, kültürel ve doğal varlıkların korunmasına kadar pek çok alanı ve olguyu içinde barındıran kentlerimiz, tüm bu sorunların çözümü için bugün her zamankinden daha çok toplumcu yönetim anlayışlarına ve bütünleşik sosyal politikalara ihtiyaç duymaktadır. Dünyada ve Türkiye'de küreselleşmenin ve yeni sağ politikaların hayatın her alanında egemenlik tesis etmeye çalıştığı bir ortamda, özellikle yerel yönetimlerde hızla belediyelerin konumunu ve hizmet üretimini yeniden tanımlayan yasal düzenlemeler yapılmakta, bu süreç birçok yeni kavramı, yeni liberal yaklaşım ve politikaları da beraberinde getirmektedir. Bu noktada reform, değişim ve dönüşüm gibi kavramlar ve politikalar tartışılmak durumundadır. Bu kapsamda kamusal hizmet alanı olarak tanımladığımız altyapı hizmetlerinin katı atık, su, atık su özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi de bir politik tercih olarak yerel yönetimlerde yaygınlaştırılmaktadır. Bu kamusal altyapı hizmetleri özelleştirme ve taşeronlaştırma yoluyla ticarileştirilmektedir. Hızlı nüfus artışı, plansız büyüme ve neoliberal politikalarla derinleşen yoksulluk pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Gecekondulardan toplu konutlara ve alışveriş merkezlerine dönüşen, böylece küresel sermayenin de ilgi odağı haline gelen kent mekanları üzerinden şekillenen kentsel dönüşüm uygulamaları, kentlerdeki emekçi sınıfların yaşam alanlarını ve barınma haklarını tehdit etmektedir. Katılım hakkının da tartışılır olduğu bu süreçte ortaya çıkan toplumsal muhalefet yeni ve başka bir sürecinde sinyallerini vermektedir. Siyasi birer rant alanı olarak ele alınan ve bu anlayışla yönetilen kentler gerici ve çağdışı yönetimlerin elinde daha da çirkinleşmektedir. Birbirinin kopyası kimliksiz kentlerde alışveriş merkezleri, plastik palmiyeler, yapay şelaleler, fıskiyeli havuzlar, yalancı kaleler, altüst geçitler, kavşaklar her geçen gün mantar gibi çoğalmakta, kent merkezleri otobana dönüştürülerek yoğun ve hızlı motorlu araç trafiğine boğulmaktadır. Tüm bu politik atmosferde ve çeşitlenen üretim-tüketim ilişkileri arasında kirletilen ve yok edilen yaşam alanlarımıza, kentlerimize ve geleceğimize sahip çıkma gereği açıktır. Bu anlayışla sizlerle buluşturmaya çalıştığımız Nasıl Bir Kent, Nasıl Bir Çevre, Nasıl Bir Yerel Yönetim isimli kitap, sermaye birikimi ve kentleşme süreci, kentlerin toplumsal dönüşümü, belediyelerin bugün içinde bulunduğu yapısal ve yönetsel kargaşa ile kentsel çevre ve altyapı sorunlarını irdelemekte, çözüm arayışlarının ipuçlarını vermektedir. ÇMO kitaplığının ikinci yayımı olarak basımı yapılan kitabımızın kentsel çevre ve altyapı sorunlarının çözümünde yasal ve hukuksal çerçevenin çizilebilmesi, politika ve temel ilkelerin irdelenmesi, planlama, uygulama ve yönetimsel çözümlerin yaratılmasında önemli bir araç olacağına inanıyoruz. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Yılmaz Kilim Başkan, Sevinç Karakaya, ikinci başkan, Burçak Karaman Uysal, genel sekreter, N. Özlem Ergenler, sayman, Ozan Devrim Yay, üye, Mehmet Gölge, üye, Pınar Hışır, üye. Giriş. Sefalet her yanı kapladığında ve umut insanların yüreğini terk ettiğinde geriye kalan yalnızca devrimdir. Oscar Niemeyer, mimar, Brezilya. Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal ve çevresel bağlamda sağlıksız büyümesinin ardında birçok etken ve neden bulunmaktadır. Bunlar en genel hatlarıyla toplumsal alanda yaşanan sosyal ve kültürel yozlaşma, kentlerde üretim ilişkilerinin yeniden örgütlenmemesi, piyasa güçlerinin kent ölçeğinde de egemen olduğu siyasi bir zemin, yıllardır başat olan kapitalist, kalkınmacı anlayış ve rant ekonomisi, plansız sanayileşme ve çarpık kentleşme olarak özetlenebilir. Türkiye'de kentleşme süreçlerini tarif ederken iki önemli kırılma noktasından söz etmek yanlış olmasa gerekir. Birincisi, 1950'li yıllarda Demokrat Parti iktidarıyla birlikte ABD ile yapılan anlaşmalar, yardımlar, iktisadi anlamda ithal ikameci modele geçiş, Tüm bunların bir tezahürü olarak kırdan kentlere doğru göç olayının yaşanmasıdır. Böylece gerçek anlamda sosyal, iktisadi dönüşümlere yol açmayan bu göç dalgası kentlerde nüfus yığılması ve kentlerin büyümesiyle sonuçlanmıştır. Bir anlamda çarpık kentleşme ve plansız sanayileşmenin iç içe geçtiği bir dönem ortaya çıkmıştır. Bu olgu, modern bir kentleşme pratiği olmamasının yanında kentlileşme olarak da görülemez. İkincisi, Türkiye kentleri yukarıda ifade edilen sorunsalın yanında 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ve ardından 12 Eylül 1980 faşist darbesiyle birlikte yeni liberal politikaların ve serbest piyasa ilişkilerinin yeniden tesis edildiği alanlar haline gelmiştir. Bu arada Kürt sorunundan kaynaklı zorunlu göç olayı kırdan kentlere, kentlerden daha büyük kentlere doğru yeni bir göç dalgasını da ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak bu ikinci kırılmayla birlikte siyasal, sosyal ve iktisadi anlamda yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemin yansımalarını ise somut olarak kentlerde ve kentsel yaşam kalitesinde görmek mümkündür. Bu arada yerel yönetimler alanı yeniden düzenlenmiş, Özal, Dalan, Erdoğan, Gökçek isimleriyle anılan dönemlerde kentler yeni pazarlar haline gelirken, kentsel hizmetler de piyasalaştırma, ticarileştirme, özelleştirme ve yabancılaştırma sarmalına sürüklenmiştir. Bu sürecin belirleyici unsurlarından biri de kent mekanının, kentteki kamusal alanların özelleştirme programının temel araçlarından birisi olmasıdır. Böylece yurttaşların müşteri olduğu, toplum yararı yerine yönetişimin kabul gördüğü bir süreç toplumun tüm kesimlerine dayatılmıştır. Bugün artık kentsel hizmet ve ihtiyaçların tıkandığı her alanda ya hizmetlerin özelleştirilmesi bir çözüm olarak ortaya koyulmakta ya da mafyalaşmış yapılar kanalıyla bir takım çözümler üretilmektedir. Türkiye kentleri, belediyelerdeki neoliberal politikaların yağma ve talan uygulamalarının sonucunda sağlıksız yaşam alanlarına ve kitlesel nüfus yoğunluklarının buluştuğu ortamlara dönüşmüştür. Tüm bu sorunlara ve geri gidişe rağmen Türkiye yeni bir yerel yönetim seçimi arifesinde yerel hizmetlerin halk için ve halkla birlikte oluşturulmasına ve uygulanmasına örnek teşkil edecek birçok deneyime ve potansiyele sahiptir. Ankara'da Vedat Dolakay ve Ali Dinçer'in belediyecilik tarihine düştükleri notlar, dün Fatsa'da yaratılan yerel yönetim deneyimi ve bize bırakılan miras bugün Dikili'de, Hopa'da, Şanlıurfa, Viranşehir'de yeniden inşa edilen sosyal ve toplumcu belediyecilik anlayışı bir anlamda üzerinde durulması gereken özgün deneyimlerdir. Yolsuzluğun, yoksulluğun derinleştiği kent ortamlarında kapitalist güç ve dinamiklerle emekçi sınıfların karşı karşıya bulunduğu yeni bir süreç yaşanmaktadır. Kentler ya sermayenin biçimlendirdiği, kendini yeniden var ettiği alanlara dönüşecek ya da eşitliğin, özgürlüğün başat olduğu, rant ve spekülasyonun kırıldığı alanlar olacaktır. Bu noktada kentlerimizin ve kentte yaşayan insanların önümüzdeki dönem yerel seçimlerde ihtiyaçları olan temel yaklaşım toplumcu ve halkçı belediyecilik anlayışıdır. Böyle bir yaklaşım ve anlayışsa katılımcılığın önünü açan, kentsel demokrasiyi temel alan, toplumun değişik kesimlerine karar alma süreçlerinde söz ve karar hakkı tanıyan bir politika olarak tarif edilebilir. 1. Sermaye birikimi ve kentleşme süreci. Günümüzde kentler sanayi devrimiyle bugünkü niteliğine bürünme yolunda önemli bir dönemeç kat etmiş ve son tahlilde kapitalizmin en önemli uygarlık göstergelerinden biri olmuştur. Ancak bugün İstanbul'dan New York'a, Rio'dan Pekin'e kadar dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan kentsel sorunlar, mekansal adalet, kent yoksulları, kentsel hizmetlerin eksikliği ve benzeri bir dizi yeni politika arayışlarını da gündeme getirmiştir. Kapitalist üretim ilişkilerinin biçimlendirildiği ve yeni üretim süreçlerinin örgütlendiği kentler, kapitalist ekonomi politiğin doğal bir sonucu olarak sosyal ve siyasal anlamda eşitsizliği yeniden üreten yapıları ortaya çıkarmıştır. 21. yüzyılda dünya nüfusunun büyük bir bölümünün kentlerde yaşadığı düşünüldüğünde, kentsel sorunların çözümlenmesi ve bu sorunların çözümüne dönük politika arayışları önem ve öncelik kazanmaktadır. Ancak bu noktada kritik olan olgu, bu çözümleme sürecinin dayanacağı bilimsel ve ideolojik temeldir. Bugün, kentsel siyaset alanında egemen olan liberal söylemin ve ipoteğin ötesine geçerek bir takım soruları gündeme getirmek bu çalışmanın temel amacı olarak görülebilir. Bu noktada açıktır ki insanlık ve uygarlık tarihini eksik ve yanlış yorumlamak, kente dair yaklaşımları da çarpıklaştırmaktadır. Örneğin, liberal egemen söylem, genel yaklaşım olarak kenti, üretim ilişkilerinden ve bu ilişkilerin mekana yansımasından bağımsız olarak ele almakta ve ardından insanların kentlerde bir araya gelmesini toplumsal ve kültürel nedenlerle açıklamaktadır. Bu durumda liberal söylemin yarattığı negatif etki ve kavram kargaşası açığa çıkarılmadan bilimsel anlamda önemli adımların atılması zor görünmektedir. Kent tarihi ve kent yönetimi bir uygarlık tarihi olmakla birlikte kapitalizmin gelişmesi sadece kentsel gelişmeye koşut bir gelişme olarak tanımlanamaz. Çağdaş anlamda kent yönetiminin ve kapitalist toplumun temelleri 18. ve 19. yüzyıllarda atılmış, kentsel yaşamı tanımlayan kurallar, normlar, hukuk ve sosyal ilişkiler, özgürlük ve demokrasi gibi kavramlar seçilmiş insanlardan oluşan kent yönetimleri tarihsel süreç içerisinde yerini almıştır. David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir, çeviri Mehmet Moralı, Metis Yayınları, 2003, sayfa 30-31. Türkiye üzerine birkaç söz. Türkiye'nin kentleşme alanında yaşadığı gelişmeleri değerlendirebilmek, sorunlarını ortaya çıkarabilmek için öncelikle küreselleşme döneminde ülkemizin içinde bulunduğu değişimi analiz etmek gerekir. Türkiye'de kentleşme süreci yarım yüzyıldır devam etmektedir. Türkiye, ekonomik gelişme içine giren her ülkenin yaşaması kaçınılmaz olan bu evrensel süreci yaşamaktadır. Ama bu sürecin evrensel olması her ülkenin yaşadığı deneyin özgür yanlarının bulunmayışı anlamına gelmez. Ülkelerin yaşadıkları kentleşme deneyi bu dönüşüm sırasında ekonomik gelişme ile siyasi rejim ve yönetimlerinin niteliklerine göre farklılıklar göstermektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin ekonomik politikalarında farklı üç dönem gözlenmektedir. Birinci dönem, savaş sonrasından 1960'a kadar uzanan süreyi kapsar. Bu dönemde savaş döneminin iç pazara hapis olmuş ekonomisi özellikle tarımda modernizasyona ağırlık vererek dışa açılmaya başlamış, liberalleşme söylemi içinde özel kesime önem verilmeye başlanmış, demiryolları ağırlıklı altyapı yatırımları stratejisinden karayolu ağırlıklı bir yapı stratejisine geçilmiştir. Bu politikaları kısa sürede dış ödemeler darboğazları ortaya çıkınca korumacı, ithal ikameci bir sanayileşme politikası izlemek durumunda kalmış, özel kesim ağırlıklı siyasal söyleme rağmen kamu kesimi ekonomi içinde önemini korumaya devam etmiştir. İkinci dönem 1960'tan 1980'e kadar uzanmaktadır. Bu dönemde pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye'de de planlı bir karma ekonomi politikası uygulanmaya çalışılmıştır. İthal ikamesine dayalı iç piyasaya dönük bir sanayileşme politikası izlenmiştir. Karayolu ağırlıklı altyapı politikaları bu dönemde de önemini korumuştur. Bu politikalar 1970'li yıllarda yaşanan iki petrol şokunun da etkisiyle ülkeyi önemli dış ödemeler dengesi sorunlarıyla karşı karşıya getirince 1980'de Türkiye'nin ekonomik politikalarında köklü değişikliklere yol açmıştır. Türkiye içe dönük ekonomi politikasını neoliberal bir çizgide dışa dönük hale getirmiştir. Ekonomisini dış dünya ile bütünleştirmeye öncelik vermiştir. Altyapı politikalarında bilgi toplumunun gerektirdiği yeni kurumları geliştirmeye çalışmıştır. Bu değişimler sırasında kamu maliyesi açıkları önlenemediği için daha önceki dönemlerde görülmeyen düzeyde yüksek bir enflasyon yaşanmıştır. 50 yıllık dönemde ekonominin dinamiklerinin ve izlenen ekonomik politikalarının etkileri Türkiye'nin bugünkü ekonomik yapısını ortaya çıkarmıştır. Tarımsal kesim bu dönemde geçimlik ya da yerel pazarlar için sınırlı artık üreten bir yapıdan, ulusal ya da uluslararası pazarlar için uzmanlaşmış üretim yapan bir yapıya ulaşmıştır. Bu dönüşümle birlikte gelişen tarımsal üretim teknolojisi, tarımın verimliliğini artırırken kırsal alandan büyük kopuşlara da yol açmıştır. Ancak 1980'den sonra önemli ölçüde azalmış olsa da tüm bu dönem içinde tarım kesiminde uygulanan koruyucu popülist fiyatlandırma politikaları kırsal kesimde küçük üreticiliğin sürmesini sağlamıştır. Bu olgu bir ölçüde de olsa yaşanmakta olan kırdan kopuşun daha da hızlanmasını engellemiştir. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı kentleşme sürecine özgül nitelikler kazandıran ikinci önemli olguysa, Türkiye'nin tek partili bir siyasal rejimden çok partili bir siyasal rejime geçmesi olmuştur. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında çok partili bir siyasal rejime geçmesi, yönetimin merkezi bir yapıdan desantralize bir yapıya geçmesi sonucunu doğurmamıştır. Türkiye merkezi yönetimin yapısını ulaşım altyapısındaki gelişmelerden yararlanarak gittikçe güçlendirerek sürdürmüştür. Demokrasinin geliştirilmesiyle yönetim, desantralizasyonu arasındaki ilişki, Türkiye'nin gündemine 1970'li yılların ikinci yarısından sonra girmiştir. Bu yıllarda gelişmeye başlayan yeni belediyecilik hareketi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini savunmuştur. Bu hareket, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda siyasal partiler arasında geniş bir görüş birliği yaratmış olmasına karşın bunun sonuçları yaşama yansımamıştır. 1984'te belediyelerin güçlendirilmesi konusunda bazı adımlar atılmış ama bu adımları başkaları izlememiştir. Yine 1970'li yılların ikinci yarısından sonra demokrasinin geliştirilmesi için katılımcılık savunulmaya ve siyasal söylem içinde sık sık yer almaya başlamasına karşın bu konuda ciddi adımlar atılamamıştır. Gerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin, gerek katılımcı yönetim pratiklerinin yaşama geçirilemeyişinin arkasında Türkiye'de toplumcu çözüm pratiklerinin azlığı ve örgütlenme geleneğinin bulunmayışı ve himayeci siyaset pratiklerinin bu yöndeki taleplerin gelişmesini önleyici etkileri bulunabilir. Bu durumda kamusal alanların oluşturulması uygulamayı etkileyen siyasal bir güç haline gelememektedir. Yaşamakta olduğu ekonomik dönüşümler ve siyasal rejim krizi nedeniyle Türkiye'nin yerleşme sistemi sürekli bir dönüşüm geçirmektedir. Bir ülkenin yerleşme sistemini sadece nüfusun mekandaki dağılımına dayanarak tanımlamak yeterli olmaz. Yerleşme ve kentleşme süreçlerini kapitalin mekandaki dağılımı ve yerleşmeler arası ilişki kuran çeşitli altyapı sistemleriyle birlikte düşünmek gerekir. Türkiye'nin yerleşme yapısında yaşanan dönüşümleri üç ayrı düzeyde kavramlaştırmak uygun olabilir. Bunlar, yerleşme sisteminin yaşadığı dönüşümlerinin makro özellikleri, yerleşmelerin büyüklük farklılaşmaları. Her bir yerleşmedeki mekansal farklılaşma ve büyüme süreçleri olarak sıralanabilir. Ayda Eraydın, Sermaye Birikim Sürecinde Kentler, Defter, 1988, sayı 5, sayfa 138-139. Sonuç olarak, ülke yerleşme sisteminin dönüşümünü belirleyen iki temel süreç, nüfus ve kapitalin mekandaki yeniden dağılımı olarak görülebilir. Bu süreçlerin etkisiyle Türkiye'nin yerleşme yapısının yaşamakta olduğu dönüşümünün temel belirleyici özellikleri, 1. Kentleşme oranlarının yükselmesi, 2. Kıyı alanlarında yoğunlaşma, 3. Mekansal eşitsiz büyüme ve 4. Yerleşmeler arası ilişki ağlarının yoğunlaşması olarak tanımlanabilir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye hızlı bir kentleşme yaşamıştır. Eğer 100 binden fazla nüfuslu yerleşmeler kent olarak alınırsa, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yani 1945'te ülke nüfusunun %18,3'ü kentlerde yaşarken bu oran 2000 yılında %60 seviyesine ulaşmıştır. Birinci ayrımın sonu, sayfa 12.